Ayrım 10. Babanın Dönüşü. Mark Weingartner. Sayfa 94. Bölüm 5. Nick Geraci terk edilmiş kumarhanenin karanlığından gelen, kendisine yaklaşan ayak seslerini işitti. Ayağındaki gıcırdayan ayakkabılarla ağır ağır topallayan bir adam. Bir ses, "Annen hakkındaki haberleri işitmek çok üzücü evlat," dedi. Geraci ayağa kalktı. Bu Forlenza'nın eski konsilyerisi Gülen Sal Narducci'ydi. Üzerinde baklava desenli moher bir süveter vardı. Geraci'nin büyüme çağında Narducci İtalyan-Amerikan Sosyal Kulübü'nün önünde sert siyah brolardan içerek oturan adamlardan birisiydi. Lakabı kaçınılmazdı. Yerel bir eğlence parkının giriş kapısında Gülen Sal olarak adlandırılan mekanik bir kadın manken vardı. Bu makinenin kayıtlı kahkahaları hayatının en mükemmel seksini yaşamış bir kadının sesine benziyordu. Cleveland'daki her Sally, her Salvatore ve Elle ile Sarah'ların yarısı Gülen Sal olarak adlandırılıyordu. Geraci teşekkürler dedi. Uzun süreden beri rahatsızdı. Bu onun için bir kurtuluş oldu. Narducci onu kucakladı. Tam ondan uzaklaşırken tıpkı Falcone ve Molinari'nin korumalarının Detroit'teyken onun üstüne aradıkları tarzda Geraci'nin sırtını sıvazladı. Ardından duvarı açtı. Gülen Sal valizi gördü, yerden aldı ve kafasını salladı. Arizona onun açısından hiçbir işe yaramadı, öyle mi? Çantayı açmadan olduğu gibi yere koydu. Sanki içindeki parayı sırf çantanın ağırlığından sayabiliyor gibiydi. Yüzlükler halinde paketlenen yarım milyon, yaklaşık 5,5 kilo ederdi. Yani bu lanet iklimden uzak kalmayı kastediyorum. Geraci bunun yardımı oldu elbet dedi. Orada olmaktan hoşlanıyordu. Bir havuzu ve istediği hemen her şeyi vardı. O hep çok iyi bir yüzücü olmuştur. Narducci duvarı kapattı. Onun ırkı denizden geliyor biliyorsun. Milazzo tıpkı benim gibi. Ben şuradan şu viski şişesinin ötesine kadar dahi yüzemem. Hiç oraya gittin mi? Viski şişesinin ötesine mi? Milazzo'ya, Sicilya'ya. Geraci Sicilya'ya evet, Milazzo'ya ise hiç gitme fırsatım olmadı dedi. Sadece geçen hafta Indelicato ailesiyle ufak bir kişisel sorunu çözmek amacıyla Palermo'ya gitmişti. Narducci Geraci'nin omzuna elini koydu. Her neyse, tıpkı genelde söylendiği gibi, şimdi çok daha iyi bir yerde. Geraci tıpkı söyledikleri gibi dedi. Ulu tanrım, kendine bir bak. Narducci Geraci'nin pazılarını sanki almaya hazırlandı, bir meyveyi yoklar gibi sıktı. Yıldız Geraci, hala gardında 20 round daha ayakta kalabilirmiş gibi görünüyorsun. Geraci hayır dedi, büyük olasılıkla sadece 10 ya da 11'e kadar dayanabilirim. Narducci güldü. Yıllar boyunca senin yüzünden ne kadar para kaybettiğimi biliyor musun? Bir yığın arkadaşım, bir yığın. Rakibime bahse girmeliydin. Benim genelde yaptığım şey budur. Narducci, bunu da denedim dedi. Öyle günlerde de hep sen kazandın. Ya baban, o nasıl? İdare ediyor. Fausto Geraci Senior bir kamyon şoförü ve Kamyoncular Birliği memuruydu. Onlarla bağlantısı vardı fakat onlar adına çalışmıyordu. Arabalarını kullanıyor ve Yahudiler için çeşitli iyilikler yapıyordu. Kız kardeşim onun yanında. Ve babasının hiç kimsenin ondan haberdar olmadığını düşündü. Taksının diğer ucundaki Meksikalı kadın. Daha da iyi olacak. Eğer gerçeği söylemek gerekirse çalışmayı ve işe gitmeyi özlüyor. Emeklilik bazı insanlara hiç de uygun bir şey değil. Fakat kendisine zaman tanımalı, emeklilik açısından diyorum. Bu Nick Geraci'nin karşılaşacağını düşündüğü bir problem değildi. Vito Corleone Geraci'nin işe başladığı yıllarda içeri canlı girersin demişti. Ve dışarı ise sadece ölün çıkar. Geraci hazır mıyız diye sordu. Hazırım. Narducci onun kalçasına bir şaplak attı ve önden yürüyerek ona yol gösterdi. Geraci ihtiyaç duyması halinde kullanmak için bir çıkış yolu, birkaç merdiven basamağı görebilmek için etrafına bakındı. Geraci, bu kumarhane ne zamandan beri kapalı diye sordu. Narducci yasak süresince Great Lakes'te işlettikleri sürat motoru filosunu ima ederek İtalyan donanma günlerinden bu yana dedi. Şimdi bu gemiler bizim, sahip olunabilecek en güzel şeyler. Gemilere saldırabilecek tek bir yerel kaynak dahi yok. Artı misafirlerimiz tüm gece boyunca gemide hapis kalıyor. Onlara gösteriler düzenle, içlerinde kızlar bulunan birkaç oda ayarla, sonra onları alıp kıyıya arabalarına bırak. O süre zarfında adamların tüm paralarını almış olursun ve onlar da hallerinden oldukça memnun kalırlar. Strachey ailesinin Jersey Palisades'de büyük gizli bir kumarhaneleri vardı. Fakat Geraci'nin bildiği kadarıyla New York'taki ailelerin hiçbirinin kumarhane olarak işletilen buna benzer gemileri yoktu. Belki de barış kesinleştiğinde ve ortam sakinleştiğinde o bunlardan birkaç tanesini geliştirme çabasına girebilirdi. Narducci, Vegas ve Havana'daki yasal batakhaneler dışında elimizde neredeyse hiçbir şey kalmadı dedi. Batı Virginia'daki hariç, o sayılmaz. O eyaletin tümünü buranın ısıtılması için ödenen fatura bedeliyle satın alabilirsin. Geraci'yi nemli ve soğuk bir odaya götürdü. Eski bir asansör kafesinin kapısını açtı. Narducci, rahatla evlat dedi. Seni burada kim öldürür ki? Geraci, kendimi bundan daha rahat hissedemezdim dedi. Birazdan beni yatırman ve ardından da hikaye okuman gerekecek. Asansöre bindiler, Narducci gülümsedi ve düğmeye bastı. Aslında çok gerçekçi bir noktaya değinmişti. Geraci'ye öğretilenler gerçekten de buydu. Asansörler ölüm tuzaklarıydı. Narducci, konuyu değiştirelim dedi, sana bir şey soracağım. Senin gibi büyük bir kafone nasıl olup da hukuk fakültesini bitirebildi? Tanıdıklarım vardı. Bunu tek başına başarmıştı. Gece okuluna gitmiş, okulu bitirmek için kıçını yırtmıştı. Hala geçmesi gereken birkaç ders vardı. Fakat Nick Geraci sorulara verilmesi gereken doğru cevapları biliyordu. Arkadaşlarım vardı. Narducci, arkadaşlar diye tekrarladı. Ellerini Geraci'nin omuzlarına yerleştirdi. Ve tıpkı bir ticaret adamı edasıyla hızlı bir şekilde sıvazladı. Kapı açıldı, Geraci kendisini karşılaşabileceği şeyleri hazırladı. Sandalye, kanepe, büyük olasılıkla büyük bir hazine ederindeki oyma masalarla dolu, zemini halı döşeli, karanlık bir koridora adım attı. Koridorun sonunda parlak mermer zeminli bir oda vardı. Kızıl saçlı genç bir hemşire, tekerlekli bir sandalyede oturan Yahudi Vincent Forlenza'yı iteleyerek onlara doğru yaklaştırdı. Narducci, Falcone ve Molinari'yi çağırmak için odadan çıktı. Geraci Padrino dedi. Dipnot İtalyanca vaftiz babası. Kendini nasıl hissediyorsun? Adamın konuşması ve büyük olasılıkla beyni oldukça sağlıklıydı fakat bir daha yürüyemeyecekti. Forlenza dedi. Doktorlar ne bilir ki? Geraci Forlenza'yı her iki yanağından öptü, ardından da yüzüğüne bir öpücük kondurdu. Forlenza onun vaftiz babalığını yapmıştı. Forlenza, çok güzel şeyler başardın Fausto dedi. Senin hakkında hep iyi şeyler işitiyorum. Geraci, teşekkürler baba dedi. Zor anlar yaşadık fakat toparlanmaya başladık. Forlenza sırıttı. Hoynutsuzluğunu oldukça nazik bir şekilde belli etmiş olabilirdi fakat bu apaçık ortadaydı. Bir Sicilyalı kesinlikle Amerikan sadakatine güvenmezdi. Ayrıca toparlanma kelimesini de Geraci'nin biraz önce kullandığı gibi kullanmazdı. Forlenza pencerenin önündeki yuvarlak masaya doğru hareketlendi. Ortamdaki öfkenin şimdi çok daha kuvvetliydi. Hemşire Forlenza'yı masaya doğru iteledi ve orada bıraktı. Geraci olduğu yerde dikilmeye devam etti. Narducci geri döndü, yanında diğer donlar ve uçak tutması olayından sonra kendilerini toparlamış olan ancak hala sarsak görünen korumaları vardı. Frank Falcone anlamsız ve uyuşuk bakışlarla içeri girdi. Bu tüm hikayeyi açıkça ortaya koyuyordu. Molinari tıpkı planlandığı gibi ona Geraci'nin kim olduğunu açıkladı. Falcone, binici pantolonlu adamların ve elbiseleri içindeki soluk şişman kadınların bulunduğu tabloyu işaret etti. ''Bu kişileri tanıyor musun Don Forlenza?'' ''Hemen hemen Anthony, Frank, sizi Amico Nostro ile tanıştırmama müsaade edin.'' Dipnot Amico Nostro, İtalyanca dostlarımız. ''Bizim bir arkadaşımız, benim bir arkadaşım dese çok fazla yakın olurdu. Bizim bir arkadaşımız dediğinde onu herhangi birisi olarak ifade etmiş oluyordu. Fausto Dominic Geraci Jr.'' Geraci, Falcone ve Molinari'ye bana Nick deyin dedi. Forlenza iyi bir Cleveland çocuğu diye devam etti. Ace, biz onu böyle çağırırız. Şimdi New York'ta iş yapıyor. Ayrıca bunu belirtmekten gurur duyuyorum ki kendisi benim vaftiz oğlum. Falcone tanıştık dedi, az ya da çok. Frank, eminim ki bir adamın gururunun vaftiz oğlunu şımartmasına izin verirsin. Falcone omzunu sikti, tabii ki. Geraci paylar dedi, size Don Corleone'den selam getirdim. Forlenza korumalara baktı ve Geraci'yi işaret etti. Başlayın bakalım, işinizi yapın. Geraci her ne kadar bunu Detroit'teyken yaşasa da üstünün aranması için hazırlandı. Bugün bir kez daha aranacağım ve sonra her şey rayına oturacak diye düşündü. Bu arama tam anlamıyla bir sanattı. Gömleğinin içine ve pantolonunun beline kadar ellerini sokarak kayıt cihazı var mı yok mu diye bakmışlardı. Bitirdiklerinde papyonlu ve beyaz saçlı iki garson içeri bir kristal tepsi dolusu, biscotti allova, küçük kaplarla çilek ve portakal dilimleri ve üzerinden buharları tüten cam bardakta cappuccino getirdiler. Forlenza'nın yanına gümüş bir çam bırakıp dışarı çıktılar. Bunlar da burayla birlikte geldiler. Forlenza bir yudum cappuccino aldı. Başlamadan önce dedi, Don Corleone için çalışan bir özel görevliyi buraya davet etmenin tek başıma aldığım bir karar olduğunu bilmelisiniz. Geraci bundan pek emin değildi, ancak o an için doğruyu öğrenme şansı yoktu. Gücenmek yok Vincent, dedi Falcone. Ne o surat? Geraci, gücenmek yok. Fakat ben hala o küçük Pezzo Novante Michael'ı Don Corleone olarak çağırmaya alışamadım. Falcone'nin Barzini ailesi ve büyük olasılıkla Corleone'ler tarafından vurulan Billy Goff adlı bir Hollywood sendikacısıyla bağı vardı. Bunların da ötesinde bu işe Chicago'da Capone'nin emrinde çalışarak girmişti. Molinari, Frank dedi, lütfen bu hiçbir şeyi çözmez. Forlenza onlara oturmalarını söyledi ve onlar da buna uydu. Narducci birkaç adım ötedeki deri kollu sandalyeye yerleşti. Korumalar karşıdaki duvarın dibinde duran kanepeye oturdular. Hepsinin gözlerinin önünde hemşire hiçbir ön işaret vermeden arkasına döndü ve odadan dışarı çıktı. Falcone hafiften bir ıslık çaldı. ''Şu beyaz üniforma var ya, onun içine sokabileceğiniz her kadını bir kanepenin üzerine çökertmek, eteklerini yukarı doğru sıyırmak ve delicesine becermek istiyorum. Hastaneye her gidişimde penisim o kadar sertleşiyor ve o kadar uzun bir süre öyle kalıyor ki bana hep fazladan kan vermek zorunda kalıyorlar.'' ''Molinari, Frank'' dedi. ''Ne var, sana yapılan şakalar hep boşa gidiyor arkadaşım.'' Forlenza Molinari ve Falcone'ye Joe Zalucci'nin kızının ve bu işin içinde olmayan o alışveriş merkezleri inşa ediyordu. Pete Clemenza'nın oğlunun evlilikleri hakkında bir şeyler sordu. Ayrıca Cleveland'dan gelen bir oğlanın yolunun nasıl olup da Corleone'lerle çakıştığını da sordular. Geraci boks kariyerini geride bıraktığı günler geldiğinde karısı ve çocuklarıyla birlikte New York'a gittiğini ve vaftiz babasının kendisi için bazı bağlantılar kurduğunu söyledi. Odadaki bazı kişiler Falcone'nin yüzüne baktılar. Forlenza herkesin emir vermeye hazırlandığını anlayacağı tarzda boğazını temizledi, su içti ve konuşmaya başladı. ''Sangu, Shiura Sangu'' dedi. ''Kan kanı çağırır. Bu bizim Sicilya'daki geleneğimizin mahvolma sebebidir. Sonu gelmeyen kan davaları arkadaşlarımızı asırlar boyunca olmadıkları kadar güçsüz bıraktı. Oysa biz burada Amerika'da şimdiye kadar hiç karşılaşılmayan derecede zengin, kuvvetli ve gözdeyiz. Burada herkese yetecek kadar para ve güç var. Küba'da ve özellikle de buraya yerleşen aileler arasında. Nevada'da birçok yasal uygulamamız var. Bundan kazanabileceğimiz meblağ, eğer dürüst olabilirsem, sadece bizim hayal güçlerimiz ve tek parmağı havaya kaldırdı ve kaçakları taşıdığımız treni kan davasından unutuş ve affedişe ulaştırma şeklimize bağlı olacaktır. Forlenza yüksek beyaz tavana doğru baktı ve Geraci'nin her ne kadar konuşamasa da anladığı Sicilya şivesiyle konuşmaya başladı. Belki de şu anda bu odada New York'taki cinayetleri kimin işlediğini bilen birileri vardır. Geraci'ye, Falcone'ye ve Molinari'ye teker teker aynı uzunlukta birer bakış attı. Ardından cappuccino'sundan büyük bir yudum aldı. Büyük bir adam ve benim en eski dostlarımdan, en sevgili arkadaşlarımdan biri olan Emilio Barzini öldürüldü. Philip Tatalya da öldü. Fornenza zayıf ve mızmız Don Tatalya'yı tarif etmek için yazdığı kasidede kastedilen noktaların altını çizerek küçük biskottilerden birisini yemek için sustu. Michael Corleone'nin en yaşlı, en bilge kapo rejimesi olan Tessio öldürüldü. Don Corleone'nin kayınbiraderi, onun henüz bebek olan vaftiz oğlunun babası öldürüldü. Diğer beş Amici Nostri öldü. Ne oldu? Belki de sizlerden birisi biliyordur, ben bilmiyorum. Kaynaklarım bana Barzini ve Tattaglia'nın narkotik konusundaki çalışmalarında Corleone'nin yargıç ve politikacılarından aldıkları zayıf koruma ve destekten dolayı hayal kırıklığına uğradıklarını, Corleone'lerin peşine düştüklerini ve bu yüzden öldürüldüklerini belirtti. Belki de öyledir. Diğer bir grup ise Michael Corleone'nin operasyonunun temelini batıya taşıyabilmek ve bunu zayıflıktan dolayı yapılmış bir hareket olarak göstermemek amacıyla Barzini ve Tattaglia'yı öldürdüğünü söylüyor. Sorgulamaya gerek yok, bu da bir seçenek. Bu şahit olduğumuz şey 7 yıl kadar önce Vito Corleone ve Philip Tattaglia'nın en büyük oğullarının öldürülmelerinin intikamı olabilir mi? Neden olmasın? Bu gibi durumlarda 7 yıl bir şeyleri başlatacak kadar kısa bir süre olarak algılanabilir. Ya da... İşte bu noktada bir kurabiye daha aldı ve onu güzelce yemek için kendisine zaman tanıdı. Belki de kim bilir tüm bunlar aileleri hiçbir zaman Barziniler ya da Corleone'ler kadar kuvvetli olmayan Don Stracci ve Don Cuneo tarafından New York'un kontrolünü ele geçirmek amacıyla planlanan bir uygulamaydı. Onların barış için çok kısa bir sürede attıkları aceleci adımlar birçok kişinin aklında bu spekülasyona ağırlık kazandırdı. Gazeteler dahi bu çılgın tahmini benimsiyor ve salak insan topluluklarına bir gerçek olarak duyuruyorlar. Bu bazı kıkırdamalara sebep oldu. Gazetelerdeki hikayeler tuzaktı. Stratçilerin nüfuzlu oldukları yer New Jersey'di ve Cuneo'lar New York'ta daha güçlüydü. Ve bölgedeki en büyük süt firması yüzünden Ottilio Cuneo sütçü aslan lakabını almıştı. Her iki ailede kendilerinden daha güçlü olan diğer üç aileye karşı saldırıya geçebilecek kadar kuvvetli ya da hırslı olduklarına inanmıyorlardı. Falcone konuşmasına İngilizce devam ederek, ya da belki de dedi, kim bilir, onların hepsini de Corleone'ler öldürdü. Geraci Falcone'nin büyük bir kızgınlıkla ortaya attığı hiperbolünün %100 doğru olduğunu bilse çok şaşıracağından emindi. Molinari kendi adamlarını da mı dedi? Corleone'lerin arkadaşı olan Molinari de New York'ta gerçekten neler olduğundan tam anlamıyla emin değildi. Yapma Frank. Falcone omzunu sikti. Bilmiyorum, ben de tıpkı Vincent gibiyim. Bu lanet olası şeyi çözemiyorum. İnsanların konuştuklarını işitiyorum. İşte hepsi bu. Fakat duyduklarımın çoğunda her ne kadar Don Vito, ruhu şad olsun, oğlunun ölümünün intikamını almayacağını hayatı üzerine and içmiş olsa da, onun yüzünün ne olduğu... Geraci Santino dedi. Hepsi de farklı hikayeler. Cappuccino fincanını alaycı bir tavırla havaya kaldırdı. Teşekkürler O'Malley. Evet Santino... O bunun intikamını almayacağını, hatta bu olayı bir daha hatırlamayacağını söyledi. Bizim söylenenlerden anladığımız şey onun ailesinin bunu yapmayacağıydı. Fakat görüyorsunuz tüm bunlar sadece lanet olası imalı konuşmalar. Onun ima ettiği şey bunu kendisinin yapmayacağıydı. Vito Michael'ın intikamı alabilmesi için işten elini çekti ve yaşlı adam ölür ölmez oğlu gereğini yaptı. Geraci bir dakika dedi. Bu hiç de imalı bir konuşma değildi. Olaylar da bu şekilde cereyan etmedi. Falcone bak Vincent dedi. Neden Corleone'ler burada temsil edilen tek New York ailesi sence ha? Neden ben sizinle birlikte burada toplanmış, başka birisinin kulağına kaçan kar suyunu çıkartmaya uğraşıyorum? Senin konsilyeren bile masada değil. Molinari hiç kimse bunu bir daha toplantı olarak adlandırmadı dedi. Bu sadece birkaç arkadaşın bir araya gelerek yaptığı bir sohbet. Ortam gittikçe yumuşuyor. Belki Don Forlenza bize bazı kulüpleri ödünç verebilir. Biz de biraz golf oynarız. Narducci elini kollarına sürterek çok rahat bir sandalyede de "Molinar ya da bir bota biner ve balığa çıkarız" diye devam etti. "Belki de senin hemşire dostunla bir kokteyl içer ve onu arkadan becererek hoş bir akşam üzeri geçiririz." Falcone kaşlarını çattı. "Bu işi oradan yapmıyorum." "In culo, yoksa birisi sana bunu yaptığımı mı söyledi?" "Molinari hassas bir noktaya mı parmak bastım yoksa?" dedi. Don Forlenzo cappuccinosunu bitirdi ve fincanını o kadar sert bir hareketle masaya bıraktı ki bardak paramparça oldu. Masadaki hiç kimse tepki vermedi. Ayrıca hiç kimse ortalığı toparlamaya da kalkışmadı. 10. Ayrımın sonu. Sayfa 102.